Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 8. Kaset, 1. Yüz. Bir sessizlik oldu. Deveyi hamuduyla yutma deyimi hoşlarına gitmişti besbelli. Yüzlerinde bir gülümseme oldu hepsinin. Anladılar mı? Mustafa ciddileşti. Toru teyusun da apeçuğum dedi. Hırsızlık füzün milletin tamarına işlemiş. Torilik yaramayı. Halk Partisi teröründe daha çeyudi hırsızlık. Şimdi çalmasa da çaldı teyiler. Bugüne kadar hiçbir vakit böyle hırsızlık olmamıştır memlekette. Halk Partisi devrinde bizim haymana da bir defa ola batsın senin haymana. Aynı yörüngede bir kapışmaya yatılıyorlardı ki Kenan girdi araya. Yine başlamayın horoz dövüşüne dedi. Bırakın şu haklı demokratlı kavgasını. Ortak çıkarlarınızı düşünün. Halkçı ol, demokrat ol, sonunda işçisiniz. Bütün yük sizin sırtınızda. Demokratsın ya da haksın diye kimse size bir somun ekmek vermez. Çoluğunuzu çocuğunuz da düşünmez. El ele verin, kardeş bilin birbirinizi. Halkçısına da soydurmayın kendinizi, demokratına da. Sözlerinin etkisini ölçmek isteğiyle yüzlerine baktı tek tek. Pek bir şey çıkaramadı. Susuyorlardı. İçeriğini kavramamışlar, sözlerimi bir tür babaca öğüde almışlar besbelli. Daha ne kadar açılabilirim ki? Karanlıkta göz kırpıyoruz. Yalnız yeni gelen Süleyman dayı gözlerini Kenan'a dikmiş, başını belli belirsiz sallayıp duruyordu aşağı yukarı. Seni, demek bunları söylersin. Bu herif de nereden çıktı? Yoksa içinde birden büyümeye başlayan ürkmeyi yendi. Sen ne diyorsun bu işlere Süleyman dayı? Dedi. Süleyman kımıldamadan baktı bir süre sonra. Birbirimize tutkun değiliz bey dedi. Tutkun değil bizim millet. Bir şeyler daha diyecek gibi baktı, sustu. 5-10 günlük kırçıl bir sakalı vardı. Avurtları buruşuk, çöküktü. Aslında geniş olan alnını hiç tarak görmemiş gibi kaşlarına doğru sarkan beyaz bol saçlar iyice daraltmıştı. Yaşını anlamak kolay değildi. 50 ile 60 arası denilebilirdi. Gözleri sönük sönük fakat canlıydı. Bir yere dikti mi uzun süre ayırmıyordu. Kenan'dan da ayırmamıştı. İçki versenize Süleyman dayıya. Ses çıkarmadı Süleyman. Bir su bardağına biraz rakı koydular, biraz su önüne bıraktılar. Kenan o sıra yaklaşan köse garsona döndü. Bak dedi, Süleyman dayıya yiyecek bir şeyler getir. Rakımız da bitti, biraz peynir, salata. Ötekiler de canlanır gibi oldular. Sevinmişlerdi bu yenilemeyi. Saatine baktı Kenan, ona geliyordu. Dışarıda yağmur artmış, sürekli sağanak biçiminde camları yıkıyordu. Yağmurun kırpıştırdığı elektrikler, koşuşan karaltılar görünüyordu ara sıra. Bir ara kapı açıldı, ıslanmış adamlar doluştu içeri. Birkaçının üstünde muşambamsı pardesü vardı, biri paltoluydu, ikisi de yağmurdan sucuk gibi olmuş ceketlerine büzülmüş, omuzlarını kaldırıp başlarını içeri çekmişlerdi. Paltolunun başında bir fötr, öbürkilerinde birbirine pek benzemeyen kasketler vardı. Teraviden mi dönüyorlardı ki? Muşambalılardan biri tam söze başlayacak olan Cemal'e baktı. Karadenizli ağzına benzetme çabasıyla alaylı. La Cemal ne çeseysun cene dedi. Hamsi paluğu mu pelledun? Söyleyeceği söz ağzına takılmış gibiydi Cemal'in. Bozuldu birden. Ötekiler gülüşmeye başladılar. Kenan da anlayışlı bir gülümsemeyle baktı Cemal'e. Olur böyle şakalar. Cemal yine de kızgınlığını yenememiş, döndü sırıtarak yaklaşan adama. Hamsi çesilur mu kuyruklu çürt dedi. Senin gibi öçüzleri çeseyruk pis. Öteki aldırmadan gelip masaya çökmüştü. Cemal Kenan'a döndü. Gusürüne bakmaysın api dedi. Tağdan inme dur, adam edemedik daha. Yeni gelenlerden birkaçı daha oturmuştu masa yakınlarına. Kenan'ı görünce çekinleşir gibi oldular bir ara. Sonra daldılar. Masanın havası değişmişti birden. Kürt, las şakaları, sövgüyle karışık söz atmalar, yerli yersiz gülmeler, kahkahalar, kaz uçar da laz uçmaz mı fıkrası, eşeğe Kürt demişler, 40 gün yem yememiş abi, başka fıkralar, ha bu çürtler citmişler padişaha, demişler padişahım, Çok ileri cideyi ha bu Moskov. İzin ver pize, cidup haddini pil duralım. Padişah olmaz dediyse de, çürtler tataymış bileymişsin. Cidecek de cidecek. Hadi cidun bakalım demiş padişah da. Ne etsun? Pakmış laf anlamıyorlar. Citmuş bunlar, pirazdan dönmüşler. Padişahım cideyruk ama ziganalarda lazlar vardır. Yolumuzu keserler. Bir içi muhafız verersin bize. Kenan çok güldü fıkraya. Hele Mustafa'nın ağır ağır anlatması öyle tatlıydı ki. Bulanık bakışları hiç değişmeyen Süleyman dayıdan başka hepsi gülüyordu. En çok da Kürtler. Kürtler dedikleri ilk gelip Cemal'e takılan Malatyalı Hüseyin'le biri Elazığlı, ikisi Maraşlı, ıslak ceketli üç kişiydi. Kenan'ın içinde dolup taşan mutluluk birden yadırgamaya dönüşüyor. Kısa bir an ürkek, çekingen bakınıyor yöresine. Bütün ömrünce özlemini duyduğu yüzlerce, kuşatıldığının bilinciyle yeniden mutluluğa kavuşuyordu. Bir şey yaptığımız yok ya, olsun. Onlarla birlik olmak, içmek, konuşmak da bir şey. Köklü bir dostluk kurabilsem artık her hafta gelirim. Bakarsın bir günde işlerinden biriyle daha önemli konulara geçip bilinçli olarak. Peki bu Süleyman dayı dediğimiz niye, ne güler, ne konuşur, karanlık bakışın hiç durmadan ondan ona çevirir? Sessizce izler gibi dinliyor. İçkisine de pek dokunmamış. Yoksa herif, her yanı polis olsa ne olur bu zavallının? Niye zavallı? Arkadaşlara da içki versenize dedi Kenan. Şöyle bir bakınırken çabucak ekledi. Şu masayı da çeksek. Kimse yerinden kımıldamadı. Duymamış gibiydiler. Cemal belki de istemiyordu masaya yerleşmelerini. Ötekiler de oralı değildi. Islak ceketli Maraşlılardan biri kalktı, bir şey demeden çıkıp gitti. Kenan Hüseyin'e bakıp üsteledi. Yoksa Ramazan diye... Cemal yetişti hemen. Ne Ramazan'ı apiçu, kızılbaştır o, tinsuz. Ne tinsuzu? Kurban olmuş tinsuza. Alevi Sünni atışmaları başladı birden. Ula isiyin, davşanın ayağı kaç. Mumi nasıl söndürey sus. Bileyim misin apiçum, Hazreti Ali'nin ketisi tayiler tavşana habular. Hüseyin aldırmıyordu. Ara sıra alaylı bir söz atıyordu Cemal'e. Cemal parlıyor, sövgüyle karışık söyleniyordu bir süre. Tam susacağı sıra bir taş daha atıyordu Hüseyin. Konuşma kurnazla farfaranın düellosuna dönüşmüştü. Ara sıra tanıkların karıştığı bir düello. En son karışan da Cemal'in yenik düştüğü sıra yardımına koşan Mustafa'ydı. Sinsi, kinliydi bakışları. Bu arada bir büyük şişe daha rakı istediler. Yenisi açıldı. Garson üç kadeh daha koydu masaya. Haymanalı yeni gelenleri sessizce destekler gibi doldurdu kadehleri. Biraz sulandırıp mezesiz yuvarladılar. Aleviler üstüne çok şey duymuştu Kenan. İyi şeylerdi çoğu. Dayanışmaları, insancıl sevgileri, hoşgörüleri, şiir, saz tutkuları, yüzyıllar boyu çektikleri çileler, ezilmişlikten gelen kapalılıkları. Çoğu uydurulmuştu, bir sürü karalamalar, horlamalar. Sonra Sünnilere besledikleri düşmanlık, ettikleri, etmek istedikleri kötülük üstüne abartılmış öyküler. Halk arasında, Sünni halk arasında daha çok bu sonuncular yaygındı. Kızılbaş sözünün nasıl ağır bir suçlama, bir sövgü olduğunu iyi bilirdi Kenan. Hele Konya'daki öğretmenlik yıllarından. Parça parça etmişler insanları, ustalıkla düşman etmişler. Her geçen günle, her yeni çağla birlikte yeni düşmanlıklar, uydurma düşmanlıklar bulup koymuşlar eskilerinin üstüne. Gel de asıl düşmanlığı çıkar ortaya bakalım. Göster şunlara. Düzenin çıkarına yaradığı gün şu Cemal yatırıp keser mi Hüseyin'i kızılbaş diye? Öteye bile gider. Hele Mustafa daha şimdiden hazır görünüyor. İtteki şu bakışlara bak. Hüseyin ne yapar? O da yer aynı boku. Ötekilerde. Allah hepinizin belasını versin koyun sürüleri. Neyinize güveneyim ben sizin? Şerefe çocuklar. Haymanalı'nın şerefine. Bana bakmayın buyurun siz. Hüseyin iç oğlum. Bakma takılıyorlar sana arkadaşların. Allah'ın kulu hepsi. Alevi, Sünni neymiş? Değil mi Süleyman dayı? Niye hep başını sallar bu herif? Var bir bokluk bu herifte. elinden geleni geri koymasın eşşoğlu eşek. Emekçiler, pırıl pırıl emekçiler işte. Beni biraz tuttu galiba bu rakı. Yine o geceki gibi olmayalım. Olmam. Günsel vardı o gece. Şimdi de işçiler var. Böyle soylu bir masada oturup içti mi bu bugüne kadar? Günsel giriverse şu kapıdan ne olur? Amma suratsızmış bu köse garson. Baştan nasıl sırıtıktı oysa ki. Her isteneni yapıyor da biraz korkusundan yapıyor gibi. Polis bu belki de. Zaten garsonlar, kapıcılar bayılıyor o işe. Çalışsın emrimizde pezevenk. Açsana şişeyi oğlum, ne bakıyorsun? Ola çazım, sıçmayayım papanın ağzına. Ne bakarsın tavar gibi? Çatırsana rakıyı. Kazım yutkundu. Eğilip sövüp sayan Mustafa'nın kulağına fısıl fısıl bir şeyler diyecek oldu. Mustafa daha kızgın baş kaldırdı. Cöndöre çingeni pa. Cendü çalıp tesun. Anasını avradını tövbe tövbe mübarek cün. Durumu Cemal açıkladı. Sahur yemeğine gelenler olurmuş. Artık rakıyı kesin diyormuş patron. Adamı kırmasak diyecek oldu Kenan. Mustafa kudurmuş gibi baktı Kenan'a. Gözleri kan çanağıydı. Adam dediğin de çimdir. Çingen yaşar. Çingenden patron olmuş. Ne garişeyi penüm rakımı. Yiyen yesin yemeğini. Elini mi tutayruk? Muzirlik çıkarayı pezevenç. Kenan bir şey diyemedi. İçkinin bile örtbas edemediği bir tedirginlik duymaya başlamıştı. Tatsız herif bu Mustafa. Sinsi, it bakışları, içtikçe saldırgan oluşu. Aman her yerde böyledir bu Karadenizler. İki kadeh içtiler mi? Ne iki kadehi be? Geçer geçer. Bulaşan da çıkmadı mı? Demek lokantacılar da biliyorlar da suyuna gidiyorlar. Üstüme iyice çökmeye başlayan bu sarhoşluktan kurtulup da denetimi yitirdik mi sakın ha tamamdır. Vay canına bu başım. Günsel yapma be kızım. Be o kadar mı? Bu Süleyman dayının oluşundan belli zaten. Kazım rakıyı açmıştı. Bir şeyler de getirdi masaya. Lokantacının işe karışması birleşmelerine yaramıştı masadakileri. Mustafa kurnazca İşbirlikçiler kazanmak isteğiyle demin masaya oturmalarına karşı çıkar göründüklerini iyice yerleştirme çabasında gibiydi. Çingen Yaşar'a inat. Bir tür kaynaşma oluvermişti aralarında. Asıl tadı yeni başlıyor içki masasının. Saat de 11'i geçiyor. Yarın erkenden işbaşı yapacak bunlar. Paydos desek mi? Bedava buldular diye sabaha kadar içecek keratalar. Günsel de şimdi... İçin be çocuklar, helal olsun. Garson oğlum, bir ufak daha aç bize. Rakı sofrasından mı gireceksin işçi sınıfına ulan ya Rası? Rasim'e de pek benzemiyor bu herif ya, yine de Rasim. Hasan belki de, saçmalıyorsun. Kapıdan göründü yine, işte bu. Anlı şanlı polis giysileri içinde, bir tarafı yanık yüzünü. Beni bir çağıracak ki. Yo, niye? Ben burada çatlayacak bu başım böyle. Bana bakmadı bile herif. İleride duvar dibinde çömelmiş duranlara sesleniyor. Gelin bakalım esrarcılar. Biz mi abi? Yok ben. Bir de soruyor eşşoğlu eşek. Tamam buydu akşamki. Tek düzlem üstünde hepsi de. Polis, esrarcılar, kapı. İyice kapanmış bu sağ gözüm. Kaşının üstüne götürdü elini, acıyla çekti. Kocaman bir şişe çarpmıştı eli. Kapı kapandı. Buydu akşamki. Hiç kuşkum yok. Sabahla burada da yarın bırakırız. Utanmıyorsun değil mi? Senin gibi efendi adam bu serserilerle. Hepsi işçi bunların. Beni görmeden çıkma abi. Yolsuzum. Yanına sokulan bu kılıksız, boş gözleri, kaymış serseriye anlamsız baktı Kenan. Meydancısı sayılırım buranın abi ben. Anlıyor musun abi? Namussuzum, akşam sen geldiğinde ben hemen aldım seni buraya. Anlıyor musun abi? Bu heybecilere bıraksaydım anlıyor musun abi? O biçim. Namussuzum, don gömlek. Kenan toparlanmaya çalıştı. Öylesine dağınıktı ki kafasının içi, dışı, her yanını kaplayan acıydı tek var olan. Bütün düşüncelerin üstüne çıkabiliyordu demek acı. Çok güçlü bir çaba gerekiyor aşıyı açmak için. Akşam
Cip de Kazlıçeşme Karakolu'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken müteferrika demişlerdi. Yüzü yanık polis demişti de, efendi olacaksın, içecek başka yer mi yok boğaz içinde? Bu serserilerle, cahil işçi hepsi bunların. Yakışıyor mu size bunlarla? Hele sabahı bulun bakalım. Sabah hastaneye gidersiniz. Ağır bir durum yok, sarhoş. Kenan cüzdanı çıkarıp para vermek istedi serseriye. Cüzdan boştu. 1000 liradan çok olacaktı oysaki. Paltosundaki kurumuş kan lekelerini, yakası yırtılmış ceketine baktı. Ellerini öteki ceplerinde dolaştırdı. 2 5 lira, bir de bozuk paralar vardı pantolon cebinde. 5 lirayı uzattı serseriye. Başka yok anlamına bir işaret yaptı. Bir şey demeden 5'liyi kapıp uzaklaştı öteki. Ben dün akşam, yine her yanını kaplayan acı. Nereden bu kalabalık, bu uğultu, bu kadar ipsiz sapsız herif? Teraviden dönüp hepsi kahveye. Ne iyi çocuktu Maraşlı, hele Süleyman dayı olmasaydı. Ne de anlarmışım ya, nasıl da iyi çıkıyor kötü sandıklarımız. Uf, bu kaşım. Nasıl baş edeyim kafamdaki bu koca yığınla? Ulan Cemal, bir de Hüseyin, sizin gibi işçinin ben. Aslında bilinciniz yok zavallı itler. Belki de bende asıl suç. İleri gittik. Ne ilerisi? Menderes'in sağlığına kadeh kaldırıyor herif. Ben de kaldıracaktım demek. Bırakmak varmış. Lokantacı haber gönderdi de aptalız demeden. Bilinç kime gerek ki? En çok bizden başka. Nasıl seviyorum bu adamları. Yetmiyor işte. Kendilerini sevmiyor ki herifler. Menderes'miş, yok paşaymış. Bağışla beni de Süleyman dayı. Meğer sen. Öyle değildi başım o zaman. Işıl ışıl dikenli top işte yine yuvarlanıyor. Kalkmak diyorsun ya, o ki Hüseyin istiyor. Dedemi astılar kanlı Sivas'ta. Hazreti Ali'ye Allah değiler, tinsuzlar yalan. Neler düşünürüm sizler için ben? Bırakın demokratını, paşasını, kardeşlerim, sizin bu kutsal elleriniz, öpülesi kan çanağı gözlerin. Ulan bırak itliği, kaldır şunun perdesini de Haymanalı'nın, Maraşlı'nın, senin ellerinden öpsün pezevenklerin. Hepsi sıralanıp avuç açmış dileniyorlar. Sizden oy koparıp fabrikaların teravih namazlarında böyle temiyorsun bir daha insan ekmek yediği çanağı pisletip de ulan asıl ekmek çanağı sizsiniz be. Doğru diyor bey, vallahi doğru söylüyor. Ne varsa sizler yaratıp töbe de bey, yaratmak Allah'a mahsustur sümme haşa. Peygamberimiz Efendimiz bir gün eshaptan Ömer radiyallahu an atma lan ortaya şu Yezid Ömer'in adı batsın. Haymanalı bırak şimdi Allah'ım Allah'ı, sen olma da çalışmayın da görelim Allah onlara. Krev dedun haşa huzur gomonistik dur. Bu Menderes'e kadeh kaldırıp da dünyayı görün biraz be kardeşim. Asıl soyan bu herif sizi. Çalımayı tetum sağa. Poh atayıyorsun herifi başka ne atılır lan? Pöle poha. Ulan başın üzüm ben. Hüseyin bırak oğlum sülalenizin şimdi. Yahu kardeşim yakıştı mı ulan sağ mı yakıştı tinsuz? Pezeven karışma sen. Süleyman dayı çekil aradan. Ben onları. Kendine gel Cemal. Sümme haşa Allah'a komünistlikten. Uf bu kaşımın üstü. Saat 11'de kalkmalıydım masadan. Aslında öyle güzel şeyler vardı ki 11'den sonrasında da. Bardağı vuruşu bile güzeldi Cemal'in. Ağlıyordu da. Niye yalnız beni getirdiler müteferrikaya? Karakolda hepsini bıraktılar. Sevinmem gerek buna. Bir de onlar olsaydı. Sabah 4'ten beri burada. Demek tam 5:20 geçiyor. Durmuş bu saat. Camı kırılmış da. Müteferrika burası demek. Çok duyduk da adını. Bütün ipsiz takımı burada. Bak şunlara, insan pazarı. Şu imam kılıklı herif benden sonra geldi. Yok, o karakoldayken gelmişti. Kazlıçeşme'deydi, imam kılıklıydı da sen de adama dedin ki içindeki bütün dağınıklılığı, bütün acımalarını silip süpüren bir ürpertiyle tas tamam ayılır gibi oldu birden. Birinci şubeye çıkaracaklar beni. Nasıl baktı bana o polis kapıyı açınca? İşçileri bırakmalarının nedeni belli. Tanık diye getirecekler hepsini. propagandadan verecekler demek. En üst kattaki birinci şubeye çıkan merdivenleri düşündü birden. Gece buraya getirilirken hiçbir şey görmedim ki. Nereden girdim buraya? Taşlık vardı. Büyük bir taşlık. Sonra cipteki kusmamla başıma vurdu birisi. Tamam, daha önce vurmuştu Cemal'de. Yanımdakiler leş gibi kokuyordu da ben... Demek şimdi birinci şubeye çıkaracaklar. O kalın kaşlı herif orada mıdır? Tanır mı beni? Tanır tanır. Kolay değişmezmiş onlar. Sonra kimseyi de unutmazlarmış. Demek sen vazgeçmedin vatanı satmaktan. Tokatlatmayacağım. Ne hakkı var? Hasan'la buluştuğumuzu da biliyorlar kuşkusuz. Günsel'i de alırlarsa ne bok yedik be. Peşlerinden ayrılmamışlar bütün gün siviller. Bakma bana öyle, yemin ederim ki ben. Ne olursun anla beni Günselciğim. Yemin ederim ki, yemin. Gelin bakalım. Yüzü yanık şişman polis kapıdan uzanıp Kenan'a bakıyordu. Kenan kımıldamadan duruyordu öylece. Yürüsene be adam dedi. Çok mu beğendin yerini? Gerçekten de çıkmaya isteksiz görünüyordu Kenan. Yaslandığı taş duvardan ağır ağır kalktı. Çabuk nasıl kalkardık ki? Her yanı ağrıyordu. Üstelik de bir ürpermeyle kaplıydı içi. Kapıya doğru yürüdü. Boşluğa inen salıncaktaki gibi. Hemen yakındaki bir odaya sokuverdiler. İki polis vardı. Masadaki komiser belki de. Bir şeyler söyleyip duruyor. Yakışmadığını ben de biliyorum. Ne yapalım? Oldu. Şimdi de yukarı çıkarım bakalım. Bekletmeyin kalın kaşlı herifi. Kızacak. 15 yıldır bekliyor aslında. Neyse diyor komiser. Yine de geçmiş olsun. Tanıdı arkadaşlar sizi. Kitapçıymışsınız yokuşun üstünde. Kitapçıyım. Rasim uydurmuş. Hanı yıkacakları da yok. Bırakalım sizi. Şikayetçi falan değilsiniz değil mi? Şikayetçi mi? Kimden? Değilim. Aklına cüzdanda bulamadığı paraları geldi. Şöyle bir durdu. Bir kağıt konmuştu önüne. Şuraya bir imza. Bir baktı komisere. Ne oldu gibisine başını salladı komiser. Para vardı cüzdanımda. 1000 lira filan. Komiserin yüzü değişmişti. Yok. Komiser ötekilere baktı bir an. Önündeki kağıda uzandı. Peki soruşturalım öyleyse. Götürün Kenan Bey'i de. Birden kağıdı tuttu Kenan. Bırak ulan aptallığı hıyarası. Kalın kaşlı polis duymadan çıkmalı buradan. Yok yok dedi, önemli değil. Yanılmışımdır belki de. Kağıdı imzaladı çarçabuk. Geçmiş olsun, buyurun. Çoktandır yitirdiği, unuttuğu bir şeye kavuştu birden. Hem de emniyet müdürlüğünün önündeki sokaktaydı. Ama taptaze işte. Yağmurda durmuş, ıslak, serin, yepyeni. Görmek bile istemediğim bir sokaktı demek. Bir iki adım attı. Karşıya park etmiş bir polis cibinin yanından geçti. Bu cip miydi akşamki? Sağ kaşın üstündeki ağrıyı duydu yeniden. Sonra her yanını kaplayan ağrı, bitkinlik çöküverdi üstüne. Büyük pastaneye doğru yürümeye başladı ağır ağır. Yanından geçenler ilgiyle yüzüne bakıyorlardı. Durdu birden. Yürüyemeyeceğim. Bakındı. Geçen bir dolmuşa atladı. Yokuşun başında indi. İş yerine doğru yürüdü. Temiz havayla baş ağrısı azalmış gibiydi. İçinde bir eziklik, bulantı, zaman zaman sancıya benzer bir şeyler dolaşıyordu. Bir şişe süt arandı. Burak'a gönderirim, bulur o. Burak yeni açmıştı, toz alıyordu. Kapıdan giren Kenan'ı görünce kalıverdi birden. Tanımamıştı sanki. Sonra korkuyla açılmış gözlerle yaklaştı. Ne oldu abiciğim diyebildi. Merdivenlere yürürken yok bir şey dedi Kenan. Bir şişe süt al bana. Burak anlamamış gibi kaldı bir süre. Sonra bilincine yeni varmış gibi koşarak çıktı. Kenan koltuğa paltosu ile yığılıvermişti. Ağrıları artmış gibiydi. Her yanı zonkluyordu. Karşı cemekanda belli belirsiz yüzüne rastladı. Kim bu adam? Sağ gözünü şimdi daha zor açıyordu. Duramayacağım burada. Eve gitmeli. Doğru eve gitmeliydim zaten. Niye geldim buraya? Alışkanlık mı? Yok. Eve gitmemek için. Günsel arar mı? Gelmemiştir daha. Ben mi arasam? Bu yüzle mi? Matmazel de damlar şimdi. Burak sütü getirince dalar gibi olmuştu. Gözlerini açıp anlamsız baktı. Bir araba bul bana dedi. Peki abiciğim, sütünüzü buyurun. Sütüm mü? Aldı şişeyi, bir yudum içip bıraktı. Trafik mi çarptı abi? Bir araba dedim. Burak fırladı. İyi ki matmazel gecikti. Geldi araba işte. Karının sakallı suratı. Nasıl içilir bu pis süt? Merdivenlerden inerken sendeler gibi olunca Burak koltuğuna girmek isteğiyle sokuldu. Kenan çekti kolunu. Bir şey demeden arabaya bindi. Şoför hızla manevra yapıp ana yola çıktı, sürdü. Şoför hiç konuşmamıştı. Yalnız sirkeciye inince sordu nereye gittiklerini. Nereye mi? Eve dedi Kenan. Bizim eve, Şişli'ye. Camiyi geçeceksin. Bir şeyler daha diyecekti, yorulmuş gibi kaldı. Kafası şimdi daha netleşmişti. Olayları daha duru düşünüyor, sırasına koyabiliyordu. Yalnız sağ gözüm. Karaköy'ü geçip de yolcu salonuna yaklaşınca liman lokantası önünde giden bir adama takılıp kaldı bir süre. Nereden tanıyorum? Adam lokanta sokağına giriyordu. Rasim götürmüştü beni. Zıkkımlandıktı. Hır çıkmıyor orada. Ye iç, tıka basa. Kocaman karidesler. Hüseyin ne güzel indirdi bardağı tam kafasına Rasim'in. Cemal, asıl Cemal. Hepsinin indirir kafasına. Rasim'in önünde iki kat olduğu bankacının da. Ulan hıyar ağası. Götünü öper onların be Cemal'de, Mustafa'da, Hüseyin'de. Adam mı onlar be? Nasıl olsa yıkılacak bir gün han. Görürsün düşü sen. Görürüz. Ucuz kurtulduk yine de. Linç ederlerdi sağlama. Camlar kırılıp da yandaki kahvedekilerde koşuşunca ana baba yerine dönmüştü. Lokantada, lokantanın önü de. Mübarek Ramazan günü leş gibi rakı kokan herifleri toptan temizleyebilirlerdi. Süleyman dayıyı bulup ödemek gerek ettiği adamlığı. Siper oldu bana ihtiyarcık be. Ne yumruklar yedi zavallı. Dokunmayın. Beyde gabiyet yok. Aha bunlar. Güçlüymüş. Hem de hiç umulmayacak. Kuru yapısından beklenmeyecek kadar. Karakolda da onun sözleri kurtardı beni. Bir de Maraşlı'nın belki de. Bulacağım Süleyman dayıyı. Bir iç kanama filan olmasın. Yine başladı baş ağrısı. Bir gözcüye mi gitmeli yoksa? Kimi bulursun bu saatte? Doğru hastaneye mi çeksin? Camiye yaklaşırken şoförün sormasına kalmadan sokağa numarayı söylemişti. Araba kapı önünde durunca anlamsız bakın. Şimdi gelmişti aklına, parası yoktu. Şaşırıp kaldı birden. Sonra toparlandı. Üstümde para yokmuş dedi şoföre. Sizi getiren çocuğa uğrayıp alır mısınız? Şoför uzanıp arabanın kapısını açarken kolay beyim dedi. Geçmiş olsun, güle güle. Arabadan inip de apartmanın kapısına giriyordu ki içeride merdivenlerden koşar gibi inen Nermin'i gördü. Nereden çıktı bu? Yüzü üzgün, sapsarıydı. Koşup Kenan'ın karşısında korkulu gözlerle baktı bir. Boynuna sarılacak gibi oldu. Dudakları titriyordu. Tuttu kendini. Koluna girmek istedi. Bir şey yapamıyor, soramıyor, konuşamıyordu. Alt kattan bir kadın çıkıp gördü Kenan'ı. Şaşkın şaşkın baktı. Kapıcı çıkıverdi bir yerlerden. Geçmiş olsun beyefendi dedi. Kenan merdivene doğru ilerlerken Nermin şaşkın bakan kapıcıya, komşu kadına açıklamak gereğini duymuş gibi araba kazası olmuş dedi. Allah korudu yine. Kenan'ın peşi sıra çıktı merdivenlerden. Komşu kadın kapıcıya vallahi azdı bu şoförler diyordu. Belalarını versin. Geçenlerde az kalsın ben de. İçeri girip de kapıyı çarpar gibi çabucak kapatınca yine bir duraladı Nermin. Sonra ayılmış gibi Kenan'ın paltosunu çıkarmasına yardım ederken ağlamaklı bir sesle ''Demin telefon etti Burak'' dedi. ''Pencereden ayrılamadım, deliye döndüm. Ne oldum böyle? Hemen doktoru açalım.'' Kenan ses çıkarmadı. Nermin paltosunu alınca boynuna sarılacakmış gibi geldiği için çarçabuk içeri yürüyüp salondaki koltuğa çöktü. Nermin bu çabasını anlamış, tutuklaşmıştı birden. Nasıl davranacağını bilemeden yaklaştı. Söylesene bir şeyler, ne olursun. konuşmak değil, kırık dökük, ağlamaklı bir mırıldanmaydı bu. Kenan bütün acılarını bastıran bir bunalma duymaya başlamıştı ta içinden. Ne vardı buraya gelecek? Zeynep nasıl? Nermin önce anlamazmış gibi baktı. Zeynep mi? Yüzü karıştı. Niye sırasızdı bu soru? Seni sayıkladı bütün gece dedi. Ağladı. Titrek bir sesle ekledi. İçine doğmuş olmalı. Bir şeyler daha söyleyecekti ki telefon çalmaya başladı. Kenan irkildi. Fırlayıp açmak geldi içinden. Beceremedi. Bitkindi. Yığılıp kalmıştı öylece. Yetişemem de. O daha yakın telefonu. Nermin sesindeki ağlamışlığı bastırmak için biraz da ağırdan alarak yaklaştı. Uzanıp kaldırdı alıcıyı. Aynı ağırlıkla kulağına götürdü. Sonra iyice değiştirmeyi başardığı sesiyle yine aynı ağırlıkla konuşmaya başladı. Buyurun efendim. Bir süre bekledi. Alo, buyurun efendim. Sinirlenmiş gibiydi. Kenan Bey'in evi. Kaç numarayı aradınız efendim? Nermin bozuk baktı telefona. Belli ki kapatmıştı karşıdaki. Kenan oturduğu yerde doğrulmuş, gözlerini telefona dikmişti. Günsel bu. Elindeki kapalı alıcıya sinirli bakan Nermin'le göz göze geldiler birden. Tamam, işte böyle bak artık. Anladın değil mi her şeyi? Yanıldığı görülmüş mü bu kadınların? Nasıl tanımazsın Günsel'in sesini? En aptal kadın bile cin gibidir bu konuda. Ne yapsın kızcağız? Beni isteyemedi, yüzüne kapattı telefonu. Usulca başını çevirdi Nermin. Telefonu yavaşça bıraktı, Kenan'a yaklaştı. Bir şeyler söylemek istiyordu. Bir bitkinlik vardı üstünde. Kenan bekliyordu öylece. Kim olduğunu soracaksın. Günsel'di. Onu seviyorum. Fazlasın. Zeynep'e böyle görünme dedi Nermin. Korkar çocuk. Sonra yine yaklaşma çabası ile kımıldadı. Yardımcı olmak, bir şeyler demek, bir şeyler yapmak istiyordu belli ki. Soyun dedi. İstersen yardım edeyim. Sonunu getiremedi, sesi titremeye başlamıştı. Ne diyeceğini bilemeden kalmıştı Kenan. Kızgınlıkla baş kaldırma, sövüp sayma, alçaltıcı tüm sözleri sıralamak geliyordu içinden. Dövmek bile. Kimdi telefondaki dedi birden. Gözlerini dikmiş, Nermin'in yüzünü inceliyordu. Vereceği yanıta göre yolları belli olacaktı sanki. Önemini sezinlemiş de geçiştirmek ister gibi. Bilmem dedi Nermin, kapandı. Üstelemesine bırakmadan geçiverdi. Haydi odana git. O ki istemiyorsun, gelmeyeceğim. Yine dalar gibi oldu, tuttu kendini. Dudaklarını ısırdı birden. Daha konuşamayacaktı. Döndü. Zeynep'e bakayım, ilaç saati. Çabucak içeri yürürken doktorsuz olmaz dedi. Gözünün durumunu bir görsen. Acılarını unutturan bir bezginlik dolmuştu Kenan'ın içine. Sinir savaşı bu. Sen kazanamayacaksın kızım. Beni kırıp dökeceksin bir süre daha, o kadar. Kalktı ağır ağır, antrede pabuçlarını çıkarıp bir terlik taktı ayağına. Aynı ağırlıkla koridoru geçti. Zeynep'in kapısında durdu birden. Kapı kapalıydı. İçeriden karışık sesler geliyordu. Mızmız çocuk sesi. Beni mi istiyor ki? İlacını mı içmiyor yoksa? Öyle dayanılmaz bir istek duydu ki içeri girip Zeynep'i kucaklamak, öpmek için. Bu duyguyu yeni tadıyormuş gibi şaşkınlaştı bir anda. Kaçar gibi yürüdü, odasına girdi. O bir şeyler isteyip mızmızlanan, aslında okşanmak, sevilmek isteyen, sıcak ilgi bekleyen çocuk sesi kulağından gitmiyordu bir türlü. Neyin vardır pis küçük burjuva duyarlılığından başka? Ne yaptığını bilmeden bir iki adım atıp durdu. Şöyle bir dönüp de yandaki büyük tuvalet aynasında yüzünü görünce şaşkınlıkla, korkuyla sarsılır gibi kaldı birden. Önce tanıyamamıştı kendini. Bir anda kapıldığı ürküden kurtulma çabasıyla aynaya biraz daha yaklaştı. Acıları artmış gibiydi. Sağ göz kapağı mosmor, kocamandı. Bu çirkin urun altındaki göz siyahlı kırmızılı bir çizgi gibi görünüyordu. Alt dudağının kıyısı şişmiş, patlamıştı. Burnunun dudaklarının altında kurumuş kan lekeleri vardı. Saçlarına götürdüğü elini acıyla çekti önce, Sonra ağır ağır yoklayarak dolaştırdı. Başının birçok yerleri şişlerle doluydu. Hele sağ kulağının ardına doğru bir yer vardı ki dokununca acıdan bulantı geliyordu içine. Boynundan göğsüne doğru uzanan ince bir çizgi gibi kurumuş kan lekesi vahşice hırpalanmış başını göğsünde, belinde, karnındaki ağrılara bağlıyor gibiydi. Ağır ağır soyunmaya başladı. Ceketini çıkardı, gevşemiş sarkan kravatını yavaşça çekip aldı, gömleğinin düğmelerini çözdü. Yorulmuştu iyiden iyi. Karyolanın kıyısına ilişip kaldı bir süre. Hüseyin vurdu en çok. Cemal ile Hüseyin. Bir de Mustafa. Arkamdaydı o. Yere düştüğümde de telefon çalmaya başlamıştı içeride. Koşmak istiyordu. Günsel'dir bu. Yine çalıyor işte. Derinden gelen telefon sesini, Nermin'in açıp kapadığı kapı, ayak tıkırdıları böldü birkaç kez. Sonra sessizlik yine. Ben açmalıydım telefonu. Doğruldu, ağır ağır kalktı. Ayakta duramıyordu. Ne oldu ki? Ne güzel yürüyordum. Telefona kadar gidip Günsel'e, kız bir daha bırakma beni işte. Gör de bırakma beni. Bırakma beni. Yatak öylesine çekiyordu ki dayanılmaz. Nasıl ayır uyurum bu ağrılarla? Bırakma beni. Bir iki adım attı. Yığılıverdi karyolaya. Sonra sırt üstü uzanıp kaldı. Uyumakla sızmak arası bir şeydi bu. Bir ara açtı gözlerini. Anlamsız bakındı. Nermin'di. Ne uğraşır benimle bu kadın? Bırak da uyuyayım. Ne olursun. Ne dedi Günsel? Bırak beni, bırak artık. Bırak şu gömleği, pantolonumu. Canımı yakıyorsun. Bir ara Nermin elinde bir kırbaçla vurmaya başlamıştı. Yok, Cemal'di bu. Vur diyordu Rasim, vur. Hanı yıkacaklar. Ağlatmayın Zeynep'i, ne olursunuz. Gözlerini açınca karşısında Günsel'i gördü birden. Gözleri kıpkırmızıydı. Kalkmaya çalıştı, doğrulup baktı. Yat dedi Nermin. Bir isteği mi var? Şimdi gelecek doktor. Kapı çalınıyordu. Nermin fırladı. Kenan doğruldu iyice. Uykusu açılmıştı. Pijamalıydı yatakta. Bu pijamaları ben ne vakit? Koridorda ayak seslerinden sonra kapı açıldı. Doktor Rıfat'tı. Bir tür aile doktoru bütün mahallenin. Kenan doğruldu iyice. Doktor yaklaştı. Baktı şöyle bir. Ne oldunuz yahu dedi. Geçmiş olsun. Daha da konuşmadı pek. Çok az konuşurdu. Aklaşmış kalın kaşların altında bir iki baktı. Sonra dikkatle muayeneye başladı. Yüzünde, başındaki bütün çürükleri, şişleri yokladı ağır ağır. Soyunmasını istedi. Çırılçıplak mı? Çırılçıplak. Kenan duralamış gibiydi. Canı yanıyordu. Kollarını, ayaklarını oynattıkça, kımıldattıkça. Sonra beni bu kadının yanında çırılçıplak, Günsel'le ben, oralı değildi Nermin. Doktorla birlikte yardım ettiler Kenan'a, soydular. Sırtında, böğründe, baldırında, bacaklarında kara lekeler, şişlikler vardı. Kırık arıyor olmalıydı doktor. Bastırıyordu. Tutamadı kendini, bir iki inledi. Nermin aynı acıyı duymuşçasına baktı Kenan'a. Kıpkırmızı gözleri dolar gibi oldu yine, başını çevirdi. Kenan'ı giydirmeye çalıştı. Geçmiş olsun dedi doktor. Kırık çıkık bir şey yok. İç kanama filan da yok. 3-5 gün dinlenin bakalım. İlaçları da alın. Göze de soğuk kompres yapın, iyi gelir. Her derde deva doktorlardandı. Daha bir şeyler diyecek gibi durdu. Kalktı hemen. Hastası varmış. Nermin'le çıktılar odada. Kenan yastığa verdi sırtını. Öylece bakmaya başladı. En çok 3-5 gün dinlenme sözü düşündürüyordu. Nasıl çıkarsın bu yüzle sokaklara? Hele Günsel'e nasıl görünürsün? Şişlerle, çürüklerle dolu, dövülmüş bir erkek başı kadar çirkin ne vardır? Hem de işçilerin dövdüğü. Çıkamam Günsel'e bu yüzle, görünemem. 3-5 günde de geçmezse, geçer. Kalmaz böylesi çirkinlik. Kalırsa yine çıkmam. Kapı açıldı, Nermin'di. Bir garip bakıyordu sanki. Yüzü değişmişti. Önce kapıda durdu bir süre, sonra ağırca yaklaştı. Yine aynı bakışlarla durdu karyolanın yanında. Kazaya benzemiyor bu diyor doktor. Kavga mı ettin? Kenan anlamsız baktı önce. Peki ben sana ne dedim ki? Nereden çıkardın kazayı? Ha, Burak telefonda. Anlatsana ne olur, öldürmek mi istiyorsun beni meraktan? Yine sesi titremeye, gözleri kızarmaya başlamıştı. Fakat dönüp kaçmıyordu. Gözlerini de kaçırmıyordu. Nereden çıkardı öldürmek istediğimi? İstiyor muyum? Yo, kendi bileceği şey. İsterse ölür insan. Bencilliğimden? Tamam. Yaşamakta diretmen ne? Peki, o bencillik değil mi? Söylemeyeceğim. Bak, istediğin kadar. Demek meraktan ölür insan. Nasıl? Bir şeyler diyecek gibi oldu Nermin, beceremedi. Bütün direncini yitirmiş gibi karyolanın ayak ucuna çöktü birden. Bitkin, isteksiz mırıldandı ağır ağır. Hiç mi değerim yok, hiç mi? Birden tıkanır gibi oldu Kenan. Ne olur başlamasa bu kadın. Uyusam, Günsel de görmesin. Nermin ağır ağır toparlandı, Kenan'a döndü. Dinle bak Kenancığım, dedi. Kendinden tiksindirerek uzaklaştıramazsın beni. Sonra daha bir kararlı, daha bir yüreklenmiş, bastırarak ekledi. Hiçbir şey uzaklaştıramaz beni senden, anlıyor musun? Dimdik bakıyordu, sağlıksız bakıyordu. Kenan ne diyeceğini bilemeden kaldı. Uyumakla da olmaz. Nermin bütün kaçış kapılarını sımsıkı kapadığına inanmanın rahatlığı ile yeniden başladı. Öğüt verir gibiydi konuşması. Bak şu durumuna. Olağan buluyor musun bütün bunları? Kenan'ın tepkisini kolladı bir an, sonra sürdürdü. Sen akıllı insansın Kenan. Her vakit akıllı oldun. Duygularına değil, aklına başvuruyorum. Kurtulman gerek bu durumdan. Beni de kurtarman. Sonunu getiremedi, hıçkırıklarla boğulur gibi tıkanmıştı birden. Sonra iyice bıraktı kendini. Karyolaya kapandı, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Dayanamıyorum artık, dayanamıyorum. İçinde bir eziklik, bir bulantı vardı Kenan'ın. Kızgınlık mı, acıma mı? Olağan buluyor musun? Ne var olağan olmayan bunda? Gözyaşlarıyla kocasını yuvaya çağıran kadın. Aşağılık biçimde olağan. En pis, en gülünç biçimde. Nasıl kurtarırım seni ben? Biraz durulmuş gibi doğruldu ağır ağır. Nermin'in hıçkırıklarından başka hiçbir şey duyulmadı uzun süre. Sonra yavaşladı hıçkırıklar, derin iç çekmelere dönüştü. Bu kadar mı aptal buluyorsun beni, dedi. Oturup konuşamaz mıyız? Dinlemez mi, anlamaz mıyım seni? Ne olur söyle bir şeyler, nedir bu olanlar? Kenan'a baktı içini çeke çeke. Bir şeyi kaçırıvermenin korkusunu yakalayıvermenin umudu vardı bakışlarında. Çaresizlikle inler gibi. Ah bir anlayabilsem, dedi. Nedenini anlayabilsem. Nedenini mi? Demek daha bilmiyorsun nedenini. Nasıl anlatırım ben sana? Başkasını sevdiğimi söylesem inanacak mısın ki? Göstersem de inanmayacaksın. Benim bu, diyeceksin. Günsel dediğin benim aslında. Benden başkasını sevemezsin sen. İnanacağım geliyor neredeyse, dedi birden. Ağzından kaçırmış gibi sustu. Kenan ilk kez ilgilenmişti söylediklerini. Neye inanacağı geliyor? Nermin anlamış gibiydi Kenan'da uyandırdığı ilgiyi. Bir tür kurnazlıkla susuyordu. Belki de bir oyun bu, bir tuzak. Konuşmaya çekmek için beni. Yo, belki de Rasim büktü kulağını. Gözünü aç, bir kadın sorunu var. Artık Nermin'den yanayım dememiş miydi? Neye inanacağın geliyor? Sormak, öğrenmek isteğine karşı koyamamıştı Kenan. Nermin umutla baktı. Başarısına kendi de şaşmış, bir soy mutluluk duymuş gibiydi. Yine de bir çekingenlik vardı üstünde. Söylemekten ürker gibi durdu bir an, sonra Kenan'ın tepkisinden korkar gibi kollayarak yavaşça büyüye, dedi. Kenan anlamamıştı. Soru dolu bakıp duruyordu. Tamamlamak gereğini duydu Nermin. Hem alıştırmıştı da konuya, tehlike azalmış sayılırdı. Sana büyü yaptıklarına, dedi. Sonra çabucak açıklamak gereğiyle, ben inanmam böyle şeylere, bilirsin, dedi. Neye inanacağımı da bilmiyorum artık. Yine ağlayacaktı, bir hıçkırıkla önledi. Kenan kızgınlıktan patlayacak gibi oldu bir an, sonra duruldu. Kötü mü? Bir yol açtı sana. Yürü. Kararlı baktı Nermin'e. Kim yapacak büyüyü? Dedi. Nermin umutla baktı. Gittikçe artan bir mutluluğa kavuşmuş gibi. Yaşlı gözleri parlıyordu. Konuşmaya başlamışlardı işte. Eski günlerdeki gibi. Nereden biliriz? Dedi. İnsanların mutluluğunu kıskanan az mı alçaklar var? Bir zamanlar nasıl sevmiştim bu zavallı kadını ben. Nazar değdi belki de, dedi Kenan. Nermin konuşmanın sürmesinden umutlanmış, öylesine sevinçliydi ki Kenan'ın sesinde, deyişindeki acı alayı anlamamıştı bile. Olmayacak şey mi, dedi. Biliyorsun ben de inanmam böyle şeylere ama öylesine kıskançlıklarla dolu ki çevremiz. 8. kaset, 1. yüzün sonu. Lütfen 2. yüze geçiniz.